Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin, merhabalar.
Günaydın Ömer.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, bugünkü ekonomik gidişatta senin bize gönderdiğin önemli bir makale, bir yayından bahsederek götürelim dedik. Yani özellikle küresel iklim değişikliğinin, emisyonların, sera gazı salımlarının yaptığı, verdiği zararların bir parasal saptanmasını yapıp iklim borcunun bununla ödenmesinin şart olduğunu, hükümetler arası adil bir, ülkeler arası adil bir yük, borç yükü paylaşımının bunu gerektirdiğini, kişi başına dolar hesabı yapılması gerektiğini söyleyen oldukça ilginç, önemli bir makale yayınlandı. Benedict Clements, Ekvador Üniversitesi'nden, Sanjeev Gupta, Washington'dan bir küresel kalkınma iktisatçı, bir de Jian Hong Liu, o da bir Çinli herhalde.
Çinli IMF'de iktisatçı.
IMF görevlisi, iktisatçı. Evet, bunların yani borçları ödeme meselesi üzerine yazdıkları çok ilginç bir yazı var. Biraz iklim meselesini bu açıdan, iktisadi bir bakışı, senle konuşacağını senin bize izah etmen iyi olur diye düşündük.
Evet, öneri benden geldi. Çünkü IMF'in, bu da ilginç tabii, giderek daha fazla önem vermeye ve öncelik vermeye başladı o da bu iklim meselelerine. Ya yani iktisatçılar biliyorsunuz epey geriden geliyorlardı. Çok umurlarında değildi bundan 15-20 yıl önce. Ama iş ciddiyet kazandıkça tabii daha fazla işin içine katılmaya başladılar. Bu sorunla mücadeleyle ilgili ne yapılabilir? Bu adını verdiğin 3 iktisatçının Finance and Development, IMF'in dergisidir bu, aylık dergi. Eylül ayında ki yayınladıkları yazıyı gördüm. Okuyunca dedim ki ya bu çok önemli. Şu açıdan önemli. Bir kere yeni bir yaklaşım ve yeni bir hesap meselesi var. Önemini daha sonra açıklamaya çalışacağım bu yeni yaklaşımın. Önce özetle aktaracağım tabii, paylaşacağım. Bu iklim borcu yeni bir şey getiriyorlar. Yani ben doğrusu ilk defa duyuyorum. Yeni bir kavram, iklim borcu. Climate debt, değil mi? İklim borcu olarak çevirebiliriz.
Aktivistlerin uzun süreden beri söyledikleri bir şeydi bu, ama iktisatçılar arasında ve hele böyle üst düzeyde kabul edildiğini pek hatırlamıyorum.
Şimdi yeni yaklaşım, sen de belirttin aslında. Kardeşim, geçmişte bir kere tabii sanayi devrimiyle başladı, ama önce bir ne kadar hasar verildi küresel yaşama ve bundan kimler ne kadar soruldu? Bu verilen hasar da aslında bir borç, çünkü telafi edilmedi hiçbir şekilde. Yani bunun başka türlü söylersek, işte sera gazları refah arttıkça, kişi başı gelir arttıkça, tabii tüketim arttıkça, hem işte enerji, üstelik kirli litici yakıtlardan elde edilen enerji, hem diğer şeyler, bunları açık radyo dinleyicileri iyi biliyor artık, bir salınım şeyi arttı, bu sera etkisi yaptı, yapmaya da devam ediyor zaten. Bu bir hasar verdi, ama hiçbir şekilde bu hasar, hem bir hesaplamak lazım, hem iki, biliyoruz ki bu hasar hiçbir şekilde telafi edilmedi, onun için borç diyor. Şimdi bu tabii çıkış noktası da şu, vayım ama onu da artık biliyoruz. Bu Paris Anlaşması malum 2030'a kadar bir takım sözler verdi. İşte her ülke ben şu kadara indireceğim, işte şu kadar şey yapıyorum, sera gazı salınımı, ama şuraya indireceğim. Veyahut da hala gelişmekte olan ülkeler, işte sera gazı şu anda şu kadar salıyorum ama artacak bu kaçınılmaz olarak, ama şurada sınırlayacağım vesaire. Neyse, bu ayrıntılara girmeyelim. Ama bugün görülüyor ki bu sözler, vaatler yerine getirilemeyecek. Dolayısıyla artmaya da daha öngörülenden daha fazla artmaya devam edecek. Dolayısıyla gelecekte de ciddi bir hasar ortaya çıkacak. Küresel ekonomide ve refahta. Dolayısıyla bu üç iktisatçı da 131 ülkenin verilerini almışlar. Önce şeyi hesaplamışlar. Geçmişte, geçmiş dediğin tabii verilere bağlı bu. 1959-2018 döneminde bir ne kadar hasar verildi. Dolayısıyla nasıl bir iklim borcu ortaya çıktı, onun hesabını yapmışlar. Söyleyeyim, 59 trilyon dolar buluyorlar.
59 trilyon dolar.
59 trilyon dolar. 2019'dan 2035'e kadar da işte tahmin etmişler bu gidişata göre. Sözler ne kadar tutulabilecek veya tutulamayacak. Burada da 80 trilyon dolar tahmin ediyorlar. Şimdi ilginç tarafı şu tabii. Bundan ki hangi ülkeler ne kadar sorumlu? Şimdi geçmişte yani işte bu 59-2018 döneminde 59 trilyonluk hasarın 14 trilyon dolarından ABD sorumlu. Bu bizi şaşırtmıyor. Çünkü burada tabii iki şey önemli. Bir, nüfus ve kişi başına gelir. Ona göre değil mi gayri safi yurt içi hasıla çok yüksek oluyor. Evet. Gayri safi hasıla yurt içi ne kadar yüksek olursa tabii o kadar çok kirletiyor. Ama orada şu da var, hani son yıllarda kirletici enerji kaynaklarını daha az kullanıp daha fazla temiz enerji kullananlar tabii giderek daha az borçlu durumdalar ya da daha az hasar veriyorlar. İkinci sırada Çin var. Çin tabii ABD gibi bir refah ülkesi değil. Yani kişi başına gelir çok hızlı arttı geçmiş yıllarda. Hala da artmaya devam ediyor ama çok büyük bir nüfusa sahip. 10 trilyon dolarda Çin borçlu çıkmış. Rusya mesela 5 trilyon dolar, büyük bir ülke değil biliyoruz. Öyle şey de çok yüksek değil, ABD gibi hiç değil tabii kişi başına gelir düzeyi. Ama üçüncü sırada 5 trilyon dolar çünkü çok kirletici şey kullanıyor. Çok fazla kirletiyor. Şimdi bu önümüzdeki gelecekte yani 2035'e kadar bu 80 trilyon dolarda sorumlular tabii gene ABD hep birinci sırada olacak ama açık bir şekilde gözüküyor ki ABD en azından aldığı önlemlerle geçmişe kıyasla daha az kirletecek. Ama o arada mesela Çin tabii daha yavaş bir tempoda kirletmeye devam etse de kirletmeye devam edecek. 10 trilyondan verdiği hasarın tahmini tutarı 10 trilyon dolardan 26 trilyon dolara çıkıyor gelecekte. ABD azaltıyor ama o da 11 trilyonda. Neyse en azından Çin, en azından demeyeyim de Çin tabii açık ara büyük bir kirletici durumunda hala 2035'te. Bu arada Hindistan da arkadan geliyor. Yani geçmişte Hindistan çok kirletmemiş. Tahminen 2,5 trilyon civarında dolar. Ama hem nüfusu biliyoruz çok artıyor hem hızlı bir büyümeye geçti. 8 trilyon dolar önümüzdeki 16 yılda ki şeyi vereceği hasar tahmini. Şimdi bu tabii ülkeler itibarıyla böyle. Ama ülkelerin biraz önce de söyledim nüfuslar önemli. Şu saptamadan çıkıyor üç iktisatçı, o da çok önemli. Diyor ki küresel şeye bir bütün olarak bakalım, ekonomi ülkeleri boş verelim, ülke ekonomilerine bütün olarak bir bakalım. Çünkü her küresel vatandaş, global citizen, aslında temiz çevreye aynı şekilde haklara sahip, eşitler bu açıdan. Onun için bir de kişi itibarıyla kim ne kadar kirletiyor. O da tabii kolay ülkeleri bulduktan sonra ABD'de uzak ara birinci tabii. 40 bin dolarlık kişi başına zararı var geçmişte. gelecekte...
Tabii tarihsel sorumluluk deniyor çünkü bunlara, evet. Yani endüstri çağından başlayarak.
Aynen. Biraz düşüyor ama alt tarafı 30 bin dolara düşüyor. Hala en büyük borçlu Amerikan vatandaşları. Yani devam ettirmeyeyim. Çin mesela tabii ki 6-7 bin dolardan geçmişti sorumlu her Çinli. Ama önümüzdeki dönemde neredeyse 18 bin dolara çıkacak. Bu tabii şunu gösteriyor, bir eşitsizlik var. Yani hasar, kimi çok hasar vermiş ve vermeye devam edecek. Azaltsa bile relatifli, nispi olarak. Kimi de geçmişte belki az hasar vermiş ama örneğin Hindistan önümüzdeki dönemde Hintliler de ciddi hasar vermeye başlayacaklar. Şimdi buradan itibaren tabii bu hasarın borçlu diyor bu hasar nedeniyle. Herkes hasar vermiş ama kimi çok kimi az hasar vermiş. Netleştirirsen bunu şeyler çok hasar verenler az hasar verenlere ki bunlar tabii yoksul ve gelişmekte olan ülkeler bunlara borçlular. Sen dönüyorsun bunlara da diyorsun ki sen şimdi bizim gibi gelişmeye devam edersen daha çok şey bu işin altından kalkamayacağız. Onun için sen de frene bas. Tamam frene bas ama o zaman sen de bunlara daha az salınım yapmaları için bunlara güçleri yetmiyor. Transition dediğimiz yani kirli şeyden, enerjiden temize geçiş pahalı bir iş. Sen de o zaman bunlara bu borcun da var. Bu borçlarını öde. Temel fikir bu. Onun için bu tabii ilginç buldum bu yaklaşımı. Tabii yazının geri kalan kısmında da iyi de bu nasıl olacak? Hani tamam bu kabul görürse bu yapılan analiz, tahminler kim ne kadar borçlu, dolayısıyla kim ne kadar, daha doğrusu kim ne kadar alacak, kim ne kadar borçlu. Bu rakamlar aşağı yukarı kabul gördüğü zaman soru şu oluyor tabii, bunu nasıl ödeyecekler, hangi kanallarla öderler mi, kim bunları ödemeye zorlayacak? Bunlar tabii önümüzdeki dönemde zaten tartışılıyordu. Başlı başına bir sorun. Yeniliği biraz önce de belirttiğim gibi, başında da belirttiğim gibi bunun bir hesap kitaba dökülmüş olması ve rakamlar korkunç tabii. Ne kadarını öderler onu bilmiyorum ama yazarlar diyorlar ki bunu en azından vergileri özellikle kirletici şeyler üzerinde, enerji kaynakları üzerinde vergiler mutlaka artırılmalı. Buradan elde edilecek kaynaklar bir fonla işte bu gelişmekte olan ülkelere, yoksul ülkelere aktarılmalı ya şey şeklinde, bağış şeklinde karşılıksız ya da koşullu borçta verilebilir düşük maliyetli ama bu borcun koşulsu tabii şeyde kullanacaksın. Temiz enerjiye geçişi finanse etmek için kullanacaksın. Bundan çok uzakta tabii. 100 milyar ben de onu o kadar yakından bilmiyordum. IMF'de bir fon, bir kolaylık para, kredi alma kolaylığı oluşturmuşum. Bu 100 milyar doları bile bulmamış her yıl. Biz burada trilyonlarca dolardan bahsediyoruz. Tabii ki bu ve benzeri fonların yani borç ödeme mekanizmalarının geliştirilmesi gerekecek. Hem de çok büyük miktarlarda bunlara para konulması gerekecek. Eğer hem adalet adına bu gerekli, hem iklimle mücadele açısından, iklim değişikliğiyle mücadele, yani sera gazı salınımını o da tabii ne kadar düşürülecek belli değil ama en azından hala eğer bir sera gazı salınımını hızla aşağı çekmek zorundaysak o zaman bunun için de yardımcı olacaktır böyle bir mekanizma. Yani kısacası bu şey yeni yaklaşım ve bu üç iktisatçının yaptığı analiz bence çok önemli ve ciddiye alınması lazım. Tabii kim tarafından ciddiye alınması lazım? En başta G20 Çünkü sonuçta dünya ekonomisini onlar yönetiyor. En büyük sorumlular da onlar. G20'den bu arada çok bahsediyor Ömer. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Bu G20'nin içinde biliyorsunuz biz de varız da biz tabii öyle hem zengin değiliz hem de en büyük kirleticilerden biriyiz. Tabii Türkiye'nin ayrıca şey etmiyor. Belki yayınladıkları makalede bu sonuçta o makaleden yapılan bir özet. Finance and Development'ta çıkan yazıları. O makaleye bakmak lazım. O da bu yıl yayınlanmış zaten. Acaba bütün ülke bu 131 ülke var mı sanmıyorum ama.
Ben de bir ufak ilaveye de bulunayım ben de Seyfettin izninle. Yani bu son toplantısında IMF'nin, Uluslararası evet. Para Fonu'nun eski başkanlardan Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz önemli bir Marakeş'te yapılan son toplantıda önemli bir şey söylemişti. Yoksul ülkelere kesinlikle yılda 300 milyar dolar IMF'den verilmesi gerekir. O iklim kriziyle mücadele etmelerindeki finansmanı sağlayabilmeleri için diye söylemişti. Yani orada diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bu meşhur Biden'ın çıkardığı Inflation Reduction Act var. Yani enflasyonu azaltma kanunu diye IRA diye söyleyen bir paket yani şeyler sübvansiyonlar ve işte donasyon dedikleri işte şeyler bu yeşil gelişmeyi ve istihdamı artırır diyor. Başka türlü de yapılamaz eğer yoksul ülkeler için bir umut yoksa bu onu mücadele etmelerinde paraları falan yoksa bu imkansız olur diye önemli bir konuşma yapmıştı. Guardian'da yayınlanmıştı geçen ay galiba. Yok 13 Ekim'deymiş.
Evet. Şimdi tabii bu çok açık bilinen bir şey. Stiglitz'in de bir rakam telaffuz etmesi en azından IMF için çok önemli. 300 milyar, halbuki 100 milyarı bile şu anda bulunmuyor bu şey. Çekiş kolaylığı, kredi kolaylığı. Ama 300 milyar işte 10 yılda ne eder? 15 yılda 4,5 trilyon dolar eder. Evet. Dolayısıyla bu da yani o borcun 80 trilyon tahmin ediyor hasarı. Bunun zaten hala biraz önce de söyledim ama rakamları tekrar Çin mesela bunun çok büyük bir kısmını Çin şey edecek. 26 trilyon. ABD hala 11 trilyon. Bunlar çok daha fazlasını aktarmaları lazım. İlla IMF üzerinden de yapılması şart değil. Başka fonlar ve kurumlar da oluşturulabilir ama iş dönüyor dolaşıyor. Bunun beraber birlikte karar vermeleri lazım. Yani burada hani beleşçilik yapmaya kalkınca o zaman herkes beleşçi olmaya kalkıyor. Kimse buna taşı altına elini koymuyor ülkeler. Burada ya bir çok üst otorite lazım küresel düzeyde ülkelere empoze edecek yaptırım tehdidiyle. Böyle bir şey yok zaten, olacağı da yok. Onun için oturup kendi aralarında bunu anlaşmaları lazım. Bu hiç kolay değil. Çin büyük bir ihtimalle diyecek ki evet ben çok kirletiyor olabilirim ama ben de kalkınmak zorundayım. İşte bilmem 1,5 milyar, 1 milyar 400 milyon nüfusum var. Önemli bir kısmı yoksul. Şimdi bir de tabii şu da var. Bunu yazıda da dikkat çekilmiyor. Bu borç tamam kişi başı. Ama ortalama 40 bin dolar ABD geçmişte borçlanmış. Gelecekte de 30 bin dolar her Amerikalı hasar verecek. Bu kadar borcu var. Ama her Amerikalı ortalama Amerikalı değil ki. Bunun çok daha fazla hasar veren Amerikalılar var. Çok daha az hasar veren Amerikalılar var. Dolayısıyla ülke içinde de diyelim ki karar verdi. Ülkeler tamam biz çok daha fazla şey edeceğiz. Belki bu kadar trilyon dolar tabii ki kaynak oluşturamayız vergiler aracılığıyla ama büyük çaba sarf edeceğiz. Şu kadar trilyon dolar 15 yılda yardımda bulunacağız. O trilyon doları görüp içeride sen herkesten, tüm vatandaşlarından eşit düzeyde almaya hakkın yok zaten. Çok açık. Bunu farklılaştıracak. Servet... Hangi kanalla alacak? Servet kanalıyla mı alacak? Nasıl yapacak? Yani bunu daha önce de tartıştık biliyorsun. Yani
evet. Bir şey daha sormak istiyorum. Bu Joseph Stiglitz'in bu demecinde, yani bu açıklamasında, bir de special drawing rights denen, işte IMF'nin özel çekme hakları mı deniyor ona? Evet. Nasıl?
Evet.
Onun kullanılması, özel o mekanizmanın.
Yani bu IMF'nin özel... yarattığı bir küresel para ama kaydi para bu.
Hani kaydi para, işte onu soracaktım.
Evet,
ilginç bir yaklaşım. Yani daha önceki bütün iklim aktivistlerinin her yerde sık sık söylediği iklim adaleti şeyini ve iklim, bu adaleti sağlamanın tek yolunu da bu şekilde hakkaniyete dayalı bir anlaşmayla yürütülebileceğini, ta Paris Anlaşması'nın yerine getirilebilmesi için yükümlülüklerini söyledikleri şeye, bir ilerleme sayılabilir. Özellikle Joseph Stiglitz gibi önemli ve bütün bu adını saydığımız Sancı Gupta gibi iktisatçıları.
Evet Ömer, gündeme getirmem bu özel çekiliş haklarını şu açıdan ilginç tabii. Bu bir hani vergi salınımı gerektirmiyor. Çünkü bu yoktan var edilecek bir küresel para. Zaten mevcut da, yani gerektiğinde bazı ülkeler kullanıyor bunu. Ama Stiglitz'in fikri şu, yani bu vergi toplamak da çok zor. Bunu tabii yapılsın bu. Ama bunun yanı sıra IMF bu küresel parayı arttırabilir. Bunda bir kimse engel yok, yani üretimi IMF'in karar verirse artar. Ama burada da tabii sınırlar var. Bir taraftan kolay bir kaynak ve bu kaynağı hakikaten bu mücadelede kullanmak lazım. Özellikle yoksul ülkelere destek vererek. Ama bir taraftan da şöyle bir tabii tartışma, sorun çıkacak. Bunu böyle o kadar istediği gibi hızla ve çok miktarda da bu parayı arttıramaz. O zaman küresel enflasyona neden olabilir. Yani... Bir sürü zorluk var tabii, teknik zorluklar da var ama en azından herhalde zamanımız da bitiyor.
Evet.
Şurası önemli, yani bir iş giderek çok daha ciddileşiyor. Paris Anlaşması'ndaki verilen sözler gerektiği kadar tutulamamış durumda. Bu iki derece meselesine, ki hatta onu değil mi, 1,5 derece,
1,5 evet, 1,5'ün aşılması çok tehlikeli yani.
Evet, çok tehlikeli deniliyor. Bir taraftan böyle bir gerçekle yüz yüzeyiz. Çok daha sözlerinin hem tutulması lazım, hem gösteriyor ki durum aslında daha da hızlı, bu salınımları aşağı çekilmesi lazım. Bunu yapabilecekler, burada hakkını vermek lazım. Avrupa Birliği hakikaten işi en sıkı tutan. Amerika'da şeyden sonra, Trump'tan sonra katıldı buna. Ama öbür yanda da bunu yapamayacak, bunun imkanı olmayan ülkeler var. O zaman mutlaka bir solidarity, yani bir dayanışma gerekiyor. Ama bunun tabii kim ödeyecek, nasıl ödeyecek, o bakımdan bu yeni tahmin ve bu iklim borcu meselesi bir anlamda bu şeye, işte bu kanala, yani bu dayanışma kanalına meşru bir zemin de hazırlamış oldu. O bakımdan benim dikkatimi çekti. Ya kardeşim, evet, siz kirlettiniz. Kirletmeye de en fazla kirleten arasında olacaksınız önümüzdeki. Siz borçlusunuz, yükümlüsünüz.
Evet.
Bundan
hakkaniyet ilkesinin
şey var. Bunu meşrulaştırıcı, bu dayanışmayı meşrulaştırıcı. Ne kadar ahlak tabii dikkate alınıyor bizim dünyamızda. O da ayrı bir konu ya. Neyse.
Aynen öyle. Hakkaniyet gerekliliği ahlaken de şart. Evet, peki. Çok teşekkür ederiz. Gayet
ben teşekkür ederim.
Önemli bir tartışma. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.